Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı Osman Kayar hazırlıyor. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Teknik masada Mehmet Kasar sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, her zaman olduğu gibi Sayın Osman Kayar'la birlikteyiz. Değerli hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Evet değerli hocam, bu hafta da Bedevi ve karısının hikayesiyle devam ediyoruz Mesnevi'ye. Her döneni bir döndüren vardır. O adamın kendisini karısına teslim etmesi, kadının istek ve itirazını hakkın emrebilmesi, dönen bir şeyi bir döndürenin bulunduğu aklen sabittir. Cahilin ölüm anında pişman olması gibi o bedevi de söylediğine pişman oldu. Nasıl oldu da canımın canına düşman kesildim, tekmeler savurdum dedi. Kaza geldi mi aklımız başla ayağı ayırt etmesin diye gözümüzü örter. Kaza geçince insan kendisini paralar. Sırrı meydana çıkan yakasını yırtar. Bedevi dedi ki, ey kadın pişman oldum. Kafirsen bile tevbe etmekteyim. Sana karşı suçluyum. Bana acı. Beni kökümden söküp atma. İhtiyar kafir pişman olursa özürler beyan edip Müslüman olur. Tanrı kapısı keremlerle doludur. Varlık da ona aşık yoklukta. Küfür de o uluya aşıktır imanda. Bakır da o kimyanın kuludur, gümüşte.
Evet Sümeyra Hanım, şimdi bu aslında geçen hafta Bedevi ve karısının hikayesinin son kısmına gelmiştik ama üzerine durmamız gereken bu bölüm de var. Burada da en nihayetinde Bedevi de karısından özür diliyor ama burada konu başlığımıza önce bakmamız lazım. O adamın kendisini karısına teslim etmesi, kadının istek ve itirazına hakkın emri bilmesi, dönen bir şeyi döndürenin bulunduğu tarzındaki ifade üzerine durmak lazım. Şimdi biz mutasavvıflar, İslam mutasavvıfları şunun farkındalar. İlk fail Allah olduğu için inandıkları her şeyin ya da alemde bulunan her şeyin ilk failini Allah olarak gördükleri için neticede hep ona irtica ederler. Yani ona işi döndürürler ve böylece işin doğrusuna ulaştıklarını zannederler. Burada Bedevi de işin sonunda meselenin farkına varıyor. Çünkü aile içerisinde evin yönetici konumunda olan Bedevi kadının isteklerine hep itiraz ediyordu. Onun isteklerini karşılamaktan uzak duruyordu. Kadın da aslında onun kendi ihtiyaçlarını karşılamadığı için Bedevi'ye itiraz ediyordu. Ve en son geldiğimiz noktada kadın kocasına karşı yaptığı itirazlardan dolayı özür diliyor ve onun sözünden dışarı çıkmayacağını söylüyordu ama burada da bu defa da Bedevi kadından özür diliyor ve onun isteklerini karşılamaktan da uzak durmayacağını ifade ediyor. Çünkü o mutasavvıflarımızın doğru bir düşünce olarak vardıkları şey şurası, bir şey varsa eğer ortalıkta ilk fail olarak Allah vardır. Şimdi diyelim ki kadın kocasından bizar olarak bir takım taleplerde bulunuyorsa bu taleplerde bulunması aslında Allah'ın ona bulundurtması biçiminde cereyan ediyor ve Allah'ın o talepleri kadına bulundurtmasına karşılık vermediğiniz zaman sanki Allah'ın taleplerine karşılık vermemiş gibi olursunuz. Bir de hikayenin şu anlama geldiğinde hatırlayacak olursak ve meseleye biraz da öyle bakacak olursak zihnimizde biraz daha canlanacak ve belirginleşecektir. Hani işin başına demiştik ki buradaki bedevi aklı temsil ediyor, karısını nefsi temsil ediyor. Bu anlamda meseleye baktığımızda şimdi nefis sürekli arzu ve isteklerde bulunuyor. Nefsi de biraz bedenimizle ilgili olarak düşünecek olursak, aklımızla ruhumuzla ilgili olarak düşünecek olursak bedenimizin ihtiyaçları var ve belki buradaki bedenimizin ihtiyaçlarını karşılama konusunda nefis gereğinden fazla taleplerde bulunuyor olabilir. Mesela diyelim ki işte bir elmayla doyacaksak eğer iki elma talep edebiliyor veya işte diyelim ki daha basit bir şeyle ihtiyacımız karşılanacaksa daha lüksünü isteyebiliyor. Bu nefsin isteği olarak düşünelim. Şimdi bedevi de akıl olarak düşündüğümüzde akıl da onun bu isteğine hep itiraz ediyor ve karşılamak istemiyor. Ama akıl sonradan anlıyor ki buradaki bedevi aklı temsil ediyor demiştik. Sonradan anlıyor ki bu istekler hepten de yanlış istekler değil. Yani hepten de kötü istekler değil. Bunun bir makul kısmı var. Bu makul kısmında anlaşmak gerekiyor aslında. Bu yüzden de Mevlana Hazretleri burada Bedevi'ye özür dilettiriyor ve kadına yapmış olduğu onun isteklerinin hepsini reddetmiş olmaktan dolayı üzgün olduğunu söyleyerek bize işin doğrusunu söylüyor. Bir de bu ikisi arasındaki yani akılla nefis arasındaki mücadeleyi anlamak bakımından Saat Sarkacı'nı da düşünmek konuyu anlamamıza yardımcı olur diye zannediyorum. Çünkü Saat Sarkacı'yı yukarıdan aşağı salladığınız zaman öbür uca kadar gider önce. Enerjiyi koyduğunuzda uçtan uca gider. Ama bu enerji vermediğinde yavaş yavaş orta bir yerde buluşur. Aslında burada da böyle yani akıl ve nefsin istekleri de yani aklın isteği başka türlüdür. Nefsin isteği başka türlüdür. Ama Saat Sarkacı gibi bunun zaman içerisinde muhtedil olan bir noktaya doğru gelebileceğini de düşünmek mümkün. Çünkü nefsin istekleri de hepten kendiliğinden istekleri değil. Aslında Allah'ın onun fıtratına vermiş olduğu isteklerdir ve onun makul de seviyede de kabul edilmesi lazım, karşılanması lazım. Akıl evet insanı daha üst merhalelere götürmek istiyor, daha üstün şeylerin peşinde koşturmak istiyor, daha ulvi işlerin peşinde koşturmak istiyor ama bu nefsin arzularının da hepten bir yabana atılmaması gerekiyor. Çünkü onların muhtedil olan kısımlarının karşılanması lazım. Meseleye bu anlamda baktığımızda makul istek kısmına yanaştırmamız gerekiyor. Ve bu Bedevi yine karısı hikayesinde de Mevlana Hazretleri işin sonunda hem Bedevi karısına yaptıklarından dolayı özür dilettiriyor, beynin isteklerine uyacağını söylettiriyor. Hem de beyni kadına yaklaştırıyor. Yani Bedevi kadının isteklerine yaklaştırıyor ve böylece orta yanı bulmuş oluyor. Bu anlamda baktığımız zaman şöyle söylüyor Mevlana Hazretleri. Cahilin ölüm anında pişman olması gibi o bedevi de söylediğine pişman oldu. Daha önceki söylediklerine pişman oldu. Nasıl oldu da canımın cananına düşman kesildim, tekmeler savurdum dedi. Şimdi aslında normalde aklın varlığı da biraz nefisle ilgili bir şey. Çünkü nefsin arzu ve isteklerinin makul olan kısımlarını karşılamadığınız zaman aklınız da varlığını sürdüremiyor. Hani bedeninizi diyelim ki iyice zayıf düşürdünüz, perişan ettiniz. O zaman aklınız da aslında tehlikeye ediyor, varlığını tehlikeye sokuyor. Bu yüzden de onun makul olan bir noktada buluşması lazım. Bir başka şey de Mevlana Hazretleri burada şunu bize hatırlatıyor ve gerçekten de insan ömründe çok önemli bir şey bu. O da nedir? Cahilin ölüm anında pişman olması diyor ya, hep şey iş işten geçtikten sonra işin hakikatini anlıyoruz. Yani biz yanlışı yapıyoruz, iş işten geçiyor, eyvah niye bu yanlışı yaptık diyoruz. Halbuki hep iş işten geçtikten sonra anlamamak lazım. Yani biraz hayatın içerisindeyken işin hakikatini anlamak ve ona göre davranmak lazım. Ve bizim insanımız da maalesef, çünkü insanın tabiatında var olan bir şeydir bu. Hesap etmeden, kitap etmeden arzu ettiklerinin hep peşinde düşer ve onu gerçekleştirir. Ama daha sonra bakar ki o kendisi aleyhinde bir durum ortaya çıkarır. Bu yüzden de nadim olur. Bu sebeple de biz aslında geçmişteki pişmanlıklarımızdan hareket ederek yeni davranışlarımızı belirlememiz lazım. Yani geçmişteki yanlış gördüğümüz şeylerimizi göz önüne bulundurarak yeni arzu ve isteklerimizi hesap etmemiz lazım. Aslında bu çok insani bir özelliktir ve ilk insanda da böyledir. Hani cennetle Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman cennetin hikayesinin de orada anlatıldığında Allah işte Adem ve eşini yaratıyor, cennette yerleştiriyor. Her şey serbest, dilediği her şey anında önünde hazır ve nazır ama bir tane şeyi yasak ediyor Allah. Yani bir tane bir şey var orada, elleme dediği, buna dokunma dediği bir şey var. Ama insan gidip ona dokunuyor ve bunun sonunda da aslında kötü bir iş yaptığı ortaya çıkınca da nadim oluyor yaptığı şeyden. Yani insanın böyle bir özelliği de var. İnsanın iki temel özelliği var. Bir, sınırı aşmak gibi bir özelliği var insanoğlunda. Bu sınırı aşmak, bu hakikaten çok insani bir özelliktir. Mesela melaikede böyle bir özellik yok. Başka varlıklarda böyle özellik yok. Ama insanda sınırı aşmak, cennette bile sınır aşıyoruz görüyorsun Kur'an-ı Kerim'de. Cennette bilesin. Ama ikinci bir özelliğimiz daha var. Yani sınırı aştığımızda pişman oluyoruz. Evet. Aslında ben onu şöyle formüle ediyorum. Ya isyanımıza isyan ediyoruz. Önce asi olup yani isyan edip asi oluyoruz. Sonra kendimize dönüp kendi isyanımıza asi oluyoruz. Kendi kendimize asi oluyoruz. Böyle niye yaptın ki diyoruz. Evet. Şeye geri dönüyoruz. Yani bu kendi aslımıza geri dönmüş oluyoruz. Bu da insanın temel özelliklerinden bir tanesi. Diyor ki burada Mevlana Hazretleri Bedevi dedi ki, ey kadın pişman oldum, kafirsen bile tevbe etmekteyim, sana karşı suçluyum, bana acı, beni kökümden kırıp atma. İhtiyar kafir pişman olursa özürler beyan ederek Müslüman olur. Şimdi insanın temel özelliği dedik ya, isyan ediyor, yani asi oluyor, sonra da bu isyanına isyan ederek geri dönüyor. Bu bizim nefsinin, mutasavvıflarımızın Kur'an-ı Kerim'de geçen şeyden formüle ettikleri bir, tamlamadan formüle ettikleri nefsi levvame dediğimiz bir şey var. Yani insanın kendi kendisini kınaması, kendi yanlışını anlayarak kendisini kınaması ve doğruya gelmesi diyoruz. Aslında insan dualist bir varlık olarak hem bünyesinde iyilik hem kötülük, yani hem yanlış yapma ve hem de doğruya gitme iki özelliği bulunarak sürekli diyalektik içerisinde doğruya doğru evrilmesi gerekiyor. Bu diyalektikte eğer kötülük kısmı galip gelirse bu sefer kötülüğe doğru evriliyorsunuz. Yani her defasında iyilik tarafınız değil kötülük tarafınız galip geliyor. Ama insandan Allah istiyor ki iyilik tarafının galip gelsin ve bu nefsi levvame de faaliyette bulunarak insanı doğru yola götürmüş olsun. İşte Mevlana Hazretleri bu son kısmında, Bedevi ile karısının hikayesinin son kısmında, Bedevi'nin de karısının istek ve arzularını göz ardı etmesinin yanlışlığını dile getirerek bize bir merhale daha iyiye doğru, bir merhale daha iyiye doğru gidilebileceğini söylemiş oluyor. Ve buradan hareket ederek son kısmında da bize şöyle söylüyor Mevlana Hazretleri. Diyor ki, Tanrı kapısı keremlerle doludur. Varlık da ona aşık yoklukta. Küfür de uluya aşıktır iman da. Bakır da o kimyanın kuludur gümüş de. Şimdi aslında bu mutasavvıflarımızın çok üstün bir şeyidir aslında. Çok üst bir düşünce biçimidir. Bunu anlamak ve kavramak da hakikaten zor bir şeydir. Yani hem iyiliğin hem kötülüğün Allah'a ram olduğunu, ona bağlı olduğunu anlamak acayip zor bir iştir gerçekten de. Ve ama biz şunu biliyoruz ki İslam'ın Tanrısı, yani İslam'ın Allah'ı diyelim, bizim inandığımız Allah Rahman ve Rahim'dir. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman işte hep besmele çekiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim dediğimizde Rahman ve Rahim bir Allah var karşımızda bizim. Bu ne demek? Bağışlayan ve öyle bağışlayan ki bağışlamasının benzeri yok. Yani bağışlayıcılığının benzeri olmayan bir Allah'a inanıyoruz. Bu yüzden de Mevlana Hazretleri diyor ki Tanrı kapısının keremlerle doludur. Yani orası bağışlanmayacak bir alan söz konusu değildir. Allah'ın bağışlamayacağı bir şey yoktur. Şirk hariç bir de kul hakkı hariç. Aslında bu ilerleyen bölümlerde gelecek. Kul hakkının bağışlanmamasının temel sebeplerinden bir tanesi de Allah'ın kendi yarattığına başkalarının zarar vermesine dayanamıyor Allah. Yani şirke benzer bir şey olduğu için aslında dayanamıyor. Onu yeri gelecek ilerleyen bölümlerde inşallah o zaman konuşuruz. Ama gerçekten de Allah bağışlayıcı birisidir ve netice itibariyle her şey onun kontrolü altındadır ve o zaman bizim yapmamız gereken şey kendi yanlışlarımızdan, kendi günahlarımızdan ümit kesmememiz lazım. Yani kendimizden ümit kesmememiz lazım. Biz artık tamam daha da iflah olmayız arkadaş. Bundan sonra bizim düzelme şansımız yok deyip de kendimizi kötü yolda, kötü suyun içerisinde akıntıya doğru bırakmamız gerekmiyor.
Ümitsizlik haramdır.
Ümitsizlik bu anlamda çok ciddi bir biçimde yasak edilmiştir. Ve işte Mevlana Hazretleri son kısımda da bu Bedevi hikayesinin aslında yeni bir bölüme doğru, yeni bir şeye doğru, hikayeye doğru geçeceği için bağlantı kurmak amacıyla diyor ki küfür de o uluya aşıktır iman da. Yani küfür de aslında Allah'a haram olun, Allah'ın hizmetindedir. İman da Allah'ın hizmetindedir. Bakmayın görünüşte zahiren birisi Allah'ın aleyhine çalışıyor ya da Allah'ın dininin aleyhine çalışıyor, öbürsü lehine çalışıyor gibi gözükür ama burada Mevlana Hazretleri'nin ve bizim işte Müslüman mutasavvıfların anladıkları ve kavradıkları, bizim ise anlamakta ve kavramakta zorlandığımız çok ciddi bir hikmet bahsi var. İşte o hikmet bahsini de yeni bir bölüme geçerek Mevlana Hazretleri bize anlatacak.
Evet. Karanlık ve aydınlık nasıl Tanrı dileğine müsaharsa Musa ve Firavun da Allah'ın dileğine öylece tabidir. Firavun'un yalnızken şerefine halel gelmemesi için Tanrı'ya münacatı. Musa'nın da bir yolu var, Firavun'un da. Zahiren Musa yoldadır, Firavun sapmış. Musa gündüzün halkın önünde Allah'a yalvardı. Firavun da gece yarısı yalnızken ağladı. Dedi ki, ey Tanrı, boynunda zincir olmasa kim benlik iddia eder ki? Şüphe yok ki Musa'yı nurlandıran iraden beni de karanlıkta bıraktı. Musa'yı ay yüzlü kılan dileğin beni kara yüzlü biri hale getirdi. Yıldızım aydan daha iyi, daha talihli değil ki. Tutulursa ne çarem var? Halk benim nöbetimi Tanrı diye tutuyor. Sanki ay tutulmuş, tas çalıyorlar. Onlar tas vurup metiye diziyorlar ama gerçekte ayı rüsva etmektedirler.
Evet, Mevlana Hazretleri burada bir yeni bahis adeta açıyor ve bu yeni bahis de bize karanlığın ve aydınlığın her ikisinde nasıl Tanrı'nın dilediğine, Tanrı'nın meşiyetine uyduysa, yani Allah'ın yarattığı, her ikisi de Allah'ın yarattığıdır. Yani karanlık da aydınlık da her ikisi de Allah'ın yarattığıdır ve onlar Allah'ın dilemesine uyarlar. Allah'ın dilediği zamanda karanlık ortaya çıkar, Allah'ın dilediği zamanda aydınlık ortaya çıkar. Nasıl bu böyleyse iyilik ve kötülük de böyledir ve buna misal olması bakımından Musa ile Firavun da aynı şeydir diye anlatıyor. Bunu gerçekten anlamak zordur, kavramak zordur. Benim gibi insanlar için temelli zor. Hele gençlik yıllarımda şimdi bunu gördüğümde diyordum ki, yani birisi Allah'ın peygamberi, Allah'ın ayetlerini insanlara getiriyor. Ötekisi ise Firavun, yani insanlara zulmediyor. Bu ikisinde nasıl, bu ikisini nasıl birlikte Allah'ın ayeti ya da Allah'ın hikmeti olarak göreceğiz? Bunu ikisini aynı kefeye nasıl koyabileceğiz diye düşünüyordum ama şimdi anlıyorum ki bunu gerçekten de her ikisinin de Allah'ın bir hikmeti olduğunu ve Allah'ın dilemesiyle ortaya çıktığını anlamak ve kavramak bir çeşit mümkündür. Burada bu hikayede aslında Mevlana Hazretleri bize Firavun'un bu hikayesini anlatırken Firavun'un da aslında bir çeşit özgür olmadığını anlatmaya çalışıyor. Hürriyet bahsini anlatmaya çalışıyor. Yani Mevlana Hazretleri'nin zihninde hürriyet bahsi bütün bizim mutasavvıflarımızın tamamında böyledir. İnsan hürriyeti önemli bir yer tutar. Bu yüzden de Mesnevi'nin aslında ikinci konusudur hürriyet. Birinci konusu insanın menşeidir, insanın ne olduğudur. İkinci konusu ise hürriyet bahsiydi ve orada hemen daha ilk cümlesi şuydu. Diyordu ki, ey evlat hür ol. Daha ne kadar altına ve gümüşe kölelik yapacaksın diyordu. Şimdi burada da Mevlana'ya, Firavun'a bir takım şeyler söylettiriyor Mevlana Hazretleri. Mesela diyor ki onun dilinden, Firavun diyor ki, ey Tanrı, boynunda zincir olmasa kim benlik iddia eder ki? Ben boynumda zincir var, beni zorla benlik iddiasında bulunduruyorlar diyor Firavun. Yani Firavun aslında Allah'a şikayette bulunuyor. Diyor ki, yani ben aslında normalde diyor, bu işte bu bölümde o uzun uzadıya var anlatılıyor, onun üzerine duracağız. Gerçekten de burada dilediğini yapıyormuş gibi gözüküyor uzaktan baktığımız zaman Firavun'a. Ve işte İsrailoğullarına zulmediyor, oradaki insanlara zulmediyor. Ama Allah'ı da inkar ediyor. Peki bu gerçekten hür olarak yaptığı bir şey mi, yoksa çevresinin etkisinde kalarak altında kendisine, işte biraz önce söylüyor burada, diyor ki tas çalıyorlar onlar gürültü çıkarıyorlar diyor. Onların gürültü sayesinde ne yaptığını şaşırıp da belki anlatıyor. Bunları bize uzun uzadıya anlatacak. Bu anlamda baktığımız zaman Mevlana Hazretleri şöyle bir cümle söylüyor. Diyor ki, Musa'nın da bir yolu var, Firavun'un da. Zahiren Musa yoldadır, Firavun sapmış. Öyle değil mi? Bize göre Musa Aleyhisselam Allah'ın peygamberidir, Firavun ise inkarcıdır. Ve Musa gündüzün halkın önünde Allah'a yalvardı, Firavun da gece yarısı yalnızken ağladı. Şimdi aslında burada çok önemli bir bahis bize açmış oluyor Mevlana Hazretleri. O bahis de şu: İnkarcı olan insanlar bile aslında tek başlarına kaldıkları zaman öyle çok kolay da inkar edemiyorlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı kadarıyla Musa ve Firavun hikayesine baktığımız zaman denizde boğulurken ne diyordu Firavun? Ben de inandım Musa'nın ve Harun'un Rabbine diyordu ve ona diyor şimdi mi deniliyordu. Şimdi burada aslında inkarcı ile iman eden insanın varlığı meselesi üzerinde durduğumuzda sonuçta şunu anlamamız mümkün. Mevlana Hazretleri bize bunu anlatmaya çalışıyor. Yani inkarcı olan insanlar bile kendileriyle baş başa kaldıklarında, kendi iç dünyalarıyla baş başa kaldıklarında onlar da kabul ediyorlar. Çünkü burada zaten Firavun söylüyor. Diyor ki, yani ben yalnız kaldığım zaman mütevazi oluyorum, Allah'ı kabul ediyorum ama Musa'nın karşısına çıktığım zaman bana bir şey oluyor, yani kendime mukayyet olamıyorum diyor. Ama burada hakikaten bu bölümü okuduğum zaman benim aklıma felsefe hocamız geldi hemen. Felsefe hocamız bizim şöyle bir cümle söyledi. Dedi ki, ya ben böyle dürüst bir ateist bulamadım ki onunla adam gibi tartışayım. Ya neden bulamadın hocam diye sorduğumda diyor ki, aslında bunların hepsi Allah'a inanıyorlar da bizim karşımıza gelince inanmıyormuş gibi yapıyorlar. Bazen ben şimdi biliyorum diyor, adamla tartışıyoruz ama diyor, bakıyorsun diyor, konuşmasının içerisinde ikide bir diye Allah geçiyor diyor. Ya da işte dinle ilgili kavramlar kullanıp duruyorlar. İnşallah. Diyor yani. Yani böyle kavramlar kullanıyorlar. Hakikaten bu çok önemli bir şey, insani bir tavırdır. Bu aslında Mevlana Hazretleri bunu söylerken bize insanın en nihayetinde Allah'ı kabul etmek ve Allah'a inanmakla mücehhez olduğunu, böyle bir özelliğinin olduğunu dile getirmek istiyor. Bunu bize anlatmak istiyor. Yoksa onun derdi Firavun iyi bir adamdır. Hayır, siz onun öyle kötü göründüğüne bakmayın falan demek değildir. Böyle bir derdi yok Mevlana Hazretleri'nin. Ama bu gerçekten önemli bir şey. Bizim gündelik hayatımızda bunu çok görürüz aslında. Şeyine baktığınız zaman dini mabetlere bakın. Dünyanın neresine giderseniz gidin dini mabetlerde, bu Müslüman dünyasında da böyle, Hristiyan dünyasında da böyle. Hatta işte uzak doğu dinlerine gidin, hep ihtiyarlar vardır mabetlerde. Neden ihtiyarlar var mabetlerde? Çünkü insan yaşlanınca kendisiyle aslında baş başa kalıyor. Kendisiyle baş başa kalınca inkar etmesini gerektirecek unsurlar azalıyor. Halbuki insanı aslında inkara sevk eden şey kendisinde, etrafında toplananların ona bir güç atfetmesinden ve Firavun'un tabirine söyleyecek olsa etrafında tas çalmasından, el çırpmalarından ve onunla ilgili olarak Tanrı diye şey yapmasından, pohpohlamasından ileri gelen bir şey. Ve aslında o da burada yine Firavun'un dilinden Mevlana Hazretleri onu dile getiriyor. Diyor ki yani bu benim boynuma dolanmış bir zincirdir, bundan kurtulamıyorum ki. Aslında ben de hür olsam, kendi kendimle baş başa kalsam ben de bundan vazgeçeceğim dedirtmek istiyor. Burada Mevlana'nın derdi bir kere daha söyleyeyim. Firavun'u kurtarmak değil, yani Firavun'un iyi bir adam olduğunu söylemek değil. Mevlana'nın derdi her insanın iç dünyasında aslında hür kaldığı zaman, kendisini kötülüğe doğru götüren güçlerden arındığı zaman ve baş başa, kendisiyle baş başa kaldığı, kendisiyle ve Allah'la baş başa kaldığı zaman Allah'ı kabul etmeye meyyal olduğunu göstermek istiyor. Ve insan fıtratında bunun böyle olduğunu anlatmaya çalışıyor. Dolayısıyla burada ben kendi hayatımdan da bunun çok örneklerini söyleyebilirim. Yani gençliğimizde mesela benim gençlik yılında beraber olduğumuz, ateist olduğunu söyleyen bir arkadaşım vardı. Yani bu hem de öyle bir arkadaştı ki, bu çok da samimi arkadaşımdır. Hala dostudur, görüşürüz. Yani taş kalplidir. Kur'an-ı Kerim tabiriyle söylüyor. Tam bir taş kalplidir. Yani bir emmisi dayısı olmaz. Yani hiçbir şey olmaz. Bir şeye bu böyledir arkadaş dediyse o hiçbir şeyden değişmez. Ve kendi babasıyla arası açılmış. Babasıyla küsmüş. Benim de hiç hatırımı kırmaz. Babası bana dert yandı. Dedi ki yani işte oğlan benimle görüşmüyor. Ben dedim tamam hayat dedi. O arkadaş benimle görüşür. Beni de kırmaz. Ben konuşurum, barıştırırım dedim. Gittim konuştuğumda dedi bu meseleyi açarsan ben gidiyorum evden. Sen benim evde otur dedi. Bu kadar taş yürekli bir arkadaş. Ama bu ablamın cenazesinde o da vardı. Bu arkadaş da tabii benim arkadaşım olduğu için ablamın cenazesine de gelmişti. Ve bana şunu söyledi. Dedi ki bu ölümün ne olduğunu anlasak kimsenin kalbini kırmayız dedi. Bak bir yere gelmiş yani babasıyla küs öldüğünde, kendisi de yaşı biraz ilerlediğinde şimdi ne yapmış, bir yere gelmiş. İşte aslında Mevlana Hazretleri tam da bunu anlatmak istiyor. Evet, gençken, güçlüyken, kuvvetliyken çevresinin etkisiyle insanlar dini tukaka ilan edebilirler. Dinden uzak bir hayat yaşamanın özgürlük olduğunu zannedebilirler. Kendileri için bunun çok önemli bir şey olduğunu zannedebilirler. Ama gerçek böyle değil yani. Gerçek kendinizle ve Allah'la baş başa kaldığınızda herkesin aşağı yukarı kabul ettiği bir durum söz konusudur. Ve insanlarda enteresan biçimde lüzumsuz kibirler vardır. Yani ben kendi hayatımdan biliyorum. İşte belediyeciliğe bak, öğretmenliğe döndüğümde bana onlarca arkadaş ya sen işte bu saatten sonra nasıl öğretmenlik yapacaksın? Niye yapmayayım ki yani? Burada gururlanacak, kibirlenecek ne var ki? Bundan daha üstün ne var ki yani? Ben orada 3 tane 5 tane genç çocuğa bildiğim şeyleri doğruları önüne öğretiyorum ve dersin de ötesini de hayat tecrübemi de öğretiyorum ve onları bir takım doğrulara teşvik ediyorum. Bundan daha zevk verici, haz verici ne olabilir ki? İşte buradan da hareket edecek olursak eğer bu hikayenin bu kısmında Mevlana Hazretleri bize bambaşka bir alan açıyor ve diyor ki insanoğlu ne kadar küfürde olduğunu söylerse söylesin, ne kadar Allah'tan uzak olduğunu söylerse söylesin, aslında onun derinliğinde bir Allah inancı vardır. Ve bu Allah inancını hür bıraktığı zaman, hürriyetine kavuşturduğu zaman, masiva diye isimlendirdiğimiz Allah'ın dışındaki unsurların kendi üzerindeki hegemonyasını kırdığı zaman, işte o zaman Allah'a kabul edecektir ve bize bunu anlatmaya çalışıyor bu Musa ve Firavun hikayesinde.
Peki hocam, programımızın sonuna geldik. Değerli dinleyiciler, haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.